Item 8, Koryanel, Wolfgang Schorlau, sayfa 80. 18. İkinci araştırma. Espressosuz her şey daha kötü gider. Hele akşamdan kalmalık tırnaklarını beyne geçiriyor ve her köşeden kulağa çalınan kilise günleri sound'unda şarkılar, henüz karaciğer tarafından temizlenememiş alkolü bir kere daha fokurdatıyorsa. Denkler ayağına bir jean, üstüne de bir beyaz gömlek geçirdi. Apartmanın koridoruna çıkıp Martin Klein'ın dairesine geçti. Klein yazı masasında oturmuş, bir kağıda bir takım notlar alıyordu. Masanın üzerine Stern, Spiegel, Zeit ve Stuttgarter Blatt'tan kesilmiş bir takım kupürler dağılmıştı. Dönüp Denkler'e baktığında ilk sözleri "Aman tanrım, ne kadar berbat görünüyorsun" oldu. "En azından tanıyabildin beni." "Ama bayağı zorlandım. Zor bir geceydi anlaşılan." Denkler kafasını sallayarak onayladı. "Bir kahve içebilir miyim? Benim kafetiyera çalışmıyor da." Klein kafasıyla mutfağı gösterdi. "Her şeyin yerini biliyorsun." Denkler elinde bir duble espressoyla mutfaktan geri döndüğünde "Bütün hikayeyi araştırdım" diye söze başladı Klein. "Dosyayı kapatıp bana şarap ısmarlayabilirsin." Sözlerine Denkler'in yüzünü buruşturarak tepki verdiğini görünce "Tamam, anlıyorum" diye devam etti. "Şu anda alkol hiç iştahını açmıyor ama eğer seni tanıyorsam yarın akşam her şey başka türlü olacaktır." "Dosyayı acilen kapatmak zorundayım zaten. Olga bu işi kabul ettiğim için fena halde mutsuz. Bu işin arkasında bir takım neonazilerin olduğunu düşünüyor."
Bu konuyu hiç düşünmedim ama şu kimliği belirsiz işveren hikayesi gerçekten tuhaf."
"Bir takım neonazilerin bir kenarda 15 bin avro paraları olmasına pek ihtimal vermiyorum. Üstüne üstlük bu kadar parayı öyle kolayca, fazla düşünmeden postayla gönderecekler. Pek mümkün değil bence. Ne bir makbuz ne de herhangi başka tedbir. Bırak değerli kağıt olarak taahhütlü bile göndermemişler."
"Her neyse, bütün basın organlarını taradım. Bu Stern'den bir yazı, oku istersen. En önemli bölümleri keçeli kalemle işaretledim. Bana soruşturmanın şu anki durumunu toparlıyor gibi geldi."
Denkler Klein'in ona uzattığı kesikleri aldı, sıcak kahvesinden bir yudum içti ve okumaya başladı. En üstteki Stern'den Nicholas Büşe'nin haberiydi. Mundlos ve Böhnhard'ın bir banka soygunundan sonra kendilerini vurdukları, arkadaşları Beate Jappe'nin de beraber oturdukları evi ateşe verdiği 4 Kasım 2011 günü olanları anlatıyordu. 4 Kasım 2011 günlerden cuma, sabah saat 9 olmak üzere. Eisenach'ın Streckda mahallesindeki Obi'nin bir yapı marketi otoparkında beyaz renkli hacimli bir Fiat motokaravan durdu. Şoför mahallinde iki erkek oturuyordu. Atletik, sportmen görünüşlü, orta boylu. Uwe Böhnhard ve Uwe Mundlos. Arkalarında motokaravanın yaşam alanında daha sonra bir çocuk sandaleti, bir oyuncak ayı ve bir su tabancası bulunacaktı. Dolaplara düzenli bir şekilde tişörtler, pantolonlar ve iç çamaşırı yerleştirilmişti. Sanki Fiat'la uzun bir yolculuk yapmaya niyetliydiler. Motokaravanda aynı zamanda adam akıllı bir cephanelik de oluşturmuşlardı. 2 9 milimetrelik Heckler & Koch P2000 tabanca, bir Amerikan malı Mossberg Maverick 88 pompalı tüfek, kalibre 12 milimetre, bir Çek malı Alfa Proj toplu tabanca, bir Melher toplu tabanca, Hırvat malı bir Pleter 91 Luger makineli tabanca, kalibre 9 milimetre, bir Winchester 1300 Defender pompalı tüfek, bir el bombası, bir Ceska tabanca, vizör 70, silahların hepsi doluydu. Adamlar araçtan inip motokaravanın arka tarafından 2 bisiklet çıkardılar. Bisikletlere binip yoldan aşağı doğru indiler. Alt geçitten Sparkasse Bankası'nın Nordplatz 13 adresindeki Eisenach şubesine doğru ilerlediler. Silahlıydılar, kar maskesi giymiş, yağmurluklarının kapüşonlarını kafalarına geçirmişlerdi. Ellerinde bisiklet eldivenleri vardı. Eşofmanlarının paçalarını çoraplarının içine sokmuşlardı. Bankanın girişinde rastladıkları iki müşteriyi silah tehdidiyle tekrar birlikte içeri girmeye zorladılar. Gişelerin önüne geldiklerinde biri bağırmaya başladı.
Paraları istiyorum. Kasayı aç.
Saat 9.18. Soyguncuların ele geçirdikleri para 71.915 avro. Soygun emniyet müdürü Gerhard Stenzel'i hazırlıksız yakalamamıştı. Adeta özellikle bu için hazırlanmış gibi görünen bir operasyon düzenledi Stenzel. Soyulan banka merkez alınarak çizilen çemberlerle çok sıkı bir arama tarama yapıldı. 10-15 polis aracı, 7 kontrol noktası. Eisenach'a giriş çıkış kapatıldı ve şehrin içerisinde şüphe uyandıran motorlu araçlar ve bisikletler gözlemlendi. Gotha Emniyet Müdürlüğü'nün 51 yaşındaki yöneticisi, Doğu Almanya Ordusu NVA'nın sualtı komandosuydu. Kapı gibi bir adamdı Stenzel. Tam ihtiyar tilki denilecek tipte bir polisti. Ne yapacağını çok iyi bilen insanlardan. Stenzel ya olağanüstü bir kriminalistik algıya sahipti ya da kendi bölgesinde bir banka soygunu olacağını tahmin etmişti bir şekilde. Yoksa neden haftalardır, özellikle de her haftanın ikinci yarısında normalden çok daha fazla operasyon birimini hazır tutuyordu? Eylül 2011'de iki kişi Arnstadt'ta bir banka şubesini soymuşlar ve bisikletle kaçmışlardı. Banka Stenzel'in bölgesindeydi. Bu hadisenin ardından BKA'ya şu soru yöneltilmişti. Benzer bir kaçış planıyla yapılmış başka soygunlar olmuş muydu? Chemnitz Emniyet Müdürlüğü'nden cevap geldi. Soyguncuların bisikletle kaçtığı 10 soygun yapılmış, ancak son soygunun üzerinden 5 sene geçmişti. Ama Stenzel bugün hala övünçle anlattığı gibi o haftalarda benzer bir şemayla gerçekleştirilecek bir soygunu bekliyordu. Herhangi bir yerde değil, kendi bölgesinde, istim üzerindeydi. Saat 10.30'a doğru bir emeklinin verdiği şu tanık beyanı geldi. İnşaat marketinin parkında önce bir moto karavan gördüm. Sonra da iki genç adam bisikletle geldiler. Çok telaşlıydılar. Biri ön tarafa bindi, diğeri bisikletleri moto karavana yükledi. Ardından hızlı hareket ettiler. Aracın plakasının sadece ilk harfini aklında tutabilmişti. Bir V. Falkland Racing V'si. Bisikletli banka soyguncuları Stenzel haklı görünüyordu. Bir kere daha paçayı sıyırmışlardı sanki. Helikopter indiğinde saatler 11.37'yi gösteriyordu. 45 dakikalık arama uçuşu bir işe yaramamıştı. Polis köpekleri de bir iz bulamadılar. Yer yarılmış da içine girmişti motokaravan. Çember arama taramaya son verildi. Stenzel'in usta işi planı başarılı olmamıştı. Ama Stenzel arama tarama faaliyetlerini devam ettirdi. Operasyonda kullanılan araç sayısı zaman zaman 12'ye çıktı. Eisenach, Strekda'daki Am Schaffrein sokağı hemen A4 otobanının yanı başında yeni imara açılmış bir bölgede bir sırtta yer alıyordu. Bahçeli evler ve küçük apartmanlar, bakımlı, sakin ve derli toplu. Böyle bir yerde motokaravan hemen dikkat çekerdi, çekti de. 12.05'te devriye arabalarıyla bölgeden geçen iki polis motokaravanı hemen fark etti. Telsizle plakasını araştırdılar. VMK 1121, kiralık araba. Ekip aracı daha yakından incelemeli ama temkinli olmalıydı. Sürücü bölümü boştu. Bir anda içeriden sanki bir sandalye çekiliyor gibi bir gürültü geldi. Arkasından da bir silah sesi. Polisler koşarak yolun diğer tarafına attılar kendilerini. Biri bir arabanın, diğeri de bir kağıt konteynerinin ardına siper aldığı anda ikinci silah sesi duyuldu. Farklı bir sesti. Sanki daha yüksek kalibreli bir silahtan çıkmış gibiydi. Sessizlik. Saniyeler süren bir sessizlik. Sonra bir el daha silah atıldı. Tavan yalıtımından bir parça havaya uçtu ve motokaravan alev aldı. Çevrede oturan insanların büyük bölümü Stern muhabirine yangını fark ettiklerini ama silah sesi duymadıklarını ifade etmişler. Bu insanlardan bazıları polis tarafından hiç sorgulanmamış. Eisenach'ta motokaravan yanarken saat 12.11'de bir şahıs Zwickau'da Beate Schappe'nin telesekreterine konuşmuş. Hem de 51 saniye. Bu şahsın kim olduğunu sadece Schappe biliyor. Bırakılan not bilahare silinmiş. Polis müdürü Stenzel 12.30'da Eisenach'a geldiğinde motokaravan hala yanıyordu. Kamerayla çekim yapan bir itfaiyeciye rastlayınca hafıza kartına el koydurdu Stenzel. Kanıt olarak dosyaya konacaktı. yangın söndükten sonra hiçbir izi silmemek için yan giriş kapısının önüne konmuş olan lastik paspasın üzerinde durarak içeri baktı. Giriş koridorunda bir ceset gördüğünü anlatacaktı daha sonra. Cesedin bacaklarında ve vücudunun üst kısmında ciddi yanıklar vardı. Kafatası parçalanmıştı. Moto karavanın arka kısmında bir ceset daha yatıyordu. Bu ikinci cesette pek yanık yoktu ama kafatası yine paramparçaydı. Sonra silahları gördü. Özellikle oturma grubunun masasının üzerindeki kısmen yangın cürufunun altında kalmış silahı hemen fark etti. Silahın şarjörü erimiş ve mermiler masanın üzerine dökülmüştü. Bu dikkatini çekti. Sonradan anlattığına göre bunun bir polis silahı olduğunu hemen anlamış ve kararını vermişti. Moto karavan olay yeri incelemenin kapalı bir garajına çekilmeli ve titizlikle incelenmeliydi. Stenzel bir kere daha olağanüstü kriminalistik içgüdüsünün yönlendirmesiyle öncelikle daha Stregda'da dikkatini çeken silahı inceletti. Silahın seri numarasının kayıtlardan kontrol edilmesi ciddi bir depreme sebebiyet verdi. 2007 yılında Heilbronn'da kimliği belirsiz kişilerce vurulan kadın polis Michele Chiesa Vetter'in tabancasıydı bu. Adli tıp uzmanları Jena'da motokaravandan çıkan cesetlerin kimliğini tespit etmekle meşgulken Stenzel mesaisini bitiriyordu. 23.13'teki ölüm raporuyla cesetlerden birinin Uwe Mundlos'a 38 ait olduğu bildirildi. Daha sonra diğer cesedin de kimliği belirlendi. Uwe Böhnhardt 34. Eknot: bakınız Nicolas Büchse. Endlos viele Fragen seit Jahren keine Antwort. NSU terörü üzerine Stern dergisinde yayınlanmış yazı dizisi, bölüm 1, 26 Kasım 2014. Tuhaf bir hikaye dedi Denkler, her şey biraz karmaşık.
Evet diye cevap verdi Martin Klein, aslında ben her şeyin soru işaretlerine yer bırakmayacak kadar net olduğunu zannediyordum.
Hiç de öyle görünmüyor. Geriye bakış 10, Denkler Köln'de 2, 2004. O zaman tufana yardım edememişti. Tufanın gördüğü o iki silahlı sivilin kimler olduğunu bulmaya çalışmış ama başaramamıştı. Kimse tufana inanmak istemiyordu. Tek bir polis bu iddia ile ilgilenmedi. Bir iki basın organında bahsedildi bu iki adamdan ama başka hiçbir şey yapılmadı. Denkler soruşturmayı yürüten meslektaşlarıyla konuştu ama at gözlükleriyle bakmaktan vazgeçiremedi onları. Çok yukarılardan gelmiş talimatlara göre hareket ediyorlardı. Bu işlerin nasıl yürüdüğünü çok iyi biliyordu Denkler. Ne de olsa polislik mesleğinde yeterince kilometre yapmıştı. Kendi başına buyruk hareket eden polisleri, amirleri hiç sevmezlerdi. Beyinlerini kendilerine ait fikirler üretmek için kullanan, yeni araştırma mecraları öneren polisler hiçbir zaman terfi ettirilmezdi. Köln'deki meslektaşlarının soruşturmanın gidişatıyla ilgili yaptığı toplantıların manzarasını gözünün önüne getirebiliyordu dedektif. Ama en azından bir arkadaş kazanmıştı, Tufan. Denkler ona hiçbir zaman fatura çıkarmadı. Saldırıdan sonra Kolbstrasse'deki iş adamlarının çoğu ciddi sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Özellikle restoranlar çok müşteri kaybetmişti. Tufan'ın da müşterisi azalmış, sonunda da kitapçısını kapatmak zorunda kalmıştı. Derken günün birinde 7 sene sonra Tufan'dan bir telefon geldi. Georg, radyoyu aç. Birkaç gün önce Eisenach'ta kendilerini vuran iki aşırı sağcı teröristin bir dizi çok ağır şiddet suçunun sorumluluğunu taşıdığı belirlenmişti. Türk ve Yunan iş adamlarının öldürüldüğü 9 cinayet, birçok banka soygunu, Heilbronn'da polis memurası Michele Chiesa Vetter'in öldürülmesi ve meslektaşı Martin A'yı öldürmeye tam teşebbüs. Kolbstrasse'deki çivili bombayı da Mundlos ve Böhnhardt'ın patlatmış olduğu söyleniyordu şimdi. NSU gazetelerin manşetlerini zapt etmişti. Bir sürü soru cevap bulmuş gibi görünüyordu. Ama tufanın patlamadan hemen sonra dükkanının önünde gördüğü iki silahlı adamın kim olduğu sorusunun cevabı hala verilememişti. Federal Meclis'in araştırma komisyonu hadiselerle ilgili araştırmalarına başladığında Tufan bir kere daha yeminli ifade verdi ve gözlemlerini bir kere daha teyit etti. Denkler bu sırada başka bir işle uğraşıyordu. Kolbstrasse'yi unutmuştu. Neredeyse. 20. Üçüncü soruşturma. Mardis'e güvenebilirdi insan. Denkler zarfı posta kutusundan çekti aldı, bürosuna geçti. Onu açtı ve içinden bir flash disk çıkardı. Bilgisayarına takıp içeriğine baktı. 2 BKA soruşturma dosyası, Eisenach polisinin operasyon raporları, Güneybatı Saksonya Emniyet Müdürlüğü'nün Meiningen'deki yetkili savcıya gönderdiği rapor, İtfaiyenin 4 Kasım 2011 tarihli operasyon raporu, BKA'nın Bernhard isimli bir başkomiser tarafından kaleme alınmış, banka soygunu sırasında ve moto karavanda olanlara dair başlıklı raporu ve birkaç fotoğraf. Belgeler yalan söylemez, yeter ki okumasını bilesin. Bu da Dr. Schweikert'in kuramlarından biriydi. Denkler düşünmeye başladı. Bernhard ismi ona bir şey ifade etmiyordu. Anlaşılan o ayrıldıktan sonra başlamıştı BKA'da. Önce fotoğraflara baktı. Soygun sırasında güvenlik kameralarının yaptığı kayıtlardı bunlar. Resimler Stern'de yazanları teyit ediyordu. İki banka soyguncusu gayet net görülebiliyordu. Her ikisi de maskeliydi. Biri siyah bir kar maskesi takmıştı, diğeri ise bir tür hayvan maskesi. Her ikisi de lastik ayakkabı ve paçalarını çoraplarının içine soktukları eşofman altı giymiş, yağmurluklarının kapüşonlarını kafalarına geçirmişlerdi. Her ikisi de silahlıydı. Birinin elinde özellikle göze çarpan gümüş rengi bir toplu tabanca vardı. Denkler soygunun saatini kaydetmek için not defterini cebinden çıkardı ama fotoğraflarda zaman kaydı yoktu. Çok tuhaftı bu. Denkler güvenlik kameralarının çektiği düzinelerle fotoğrafı gözden geçirdi. Aradığı zaman kaydını hiçbirinde bulamadı. Müzelik bir sistem olmalı diye düşündü dedektif. Diğer taraftan meslektaşları resimleri sıraya sokmuşlar, hatta numaralamışlardı. Nasıl bilebilmişlerdi fotoğrafların sırasını? Garip ama muhtemelen çok da önemli değil. Denkler Eisenach polisinin raporlarından birini okudu. Polis edebiyatının müstesna örneklerinden biriydi rapor. 4-11-2011 tarihinde saat 9.25'te KPS Eisenach'ın şefi Başkomiser Dreyer bu belgenin müellifine Eisenach North'taki Sparkasse şubesinde silahlı bir soygun vuku bulduğunu bildirdi. Polisler derhal olay yerine intikal etmişler, şahitlerin ifadelerini almışlar ve bir polis köpeği ekibi hissetmişlerdi. Sonra saat 10.20'de Arnstadt'ta aynı sene içerisinde gerçekleştirilmiş bir başka banka soygununu soruşturmuş fakat sonuç alamamış bir meslektaşları telefonla aramıştı. İki hadisedeki faillerin aynı kişiler olup olmadıklarını tespit etme amacıyla bir bilgi alışverişi gerçekleştirildi. Suçun işleniş şekli, faillerin dikkat çekici maskeleri ve kıyafetleri, keza silahları, gümüş renkli toplu tabanca dikkate alındığında soygunun aynı kişiler tarafından işlenmiş olduğu kesin olarak kabul edilebilir. Ek not: bütün alıntılar polis teşkilatının 23.2.2012 tarihli Eisenach operasyon raporundan. Takip eden geniş çaplı soruşturmada bisiklete binen iki adam görmüş bir tanık ortaya çıktı. Soygun sırasında bisikletleri Cafe Costa'ya park etmişlerdi. Eisenach soruşturma ekibinden iki memur, diğer memur ve memureler gibi soyguncuların aranmasıyla görevlendirilmişlerdi. Şehir otobanı alt geçidi bölgesinde Obi Yapı Marketi'nin yakınlarında yaşlı bir çiftle konuştular. Tanık ise bisikletli iki erkek gördünüz mü sorusuna bisikletli iki genç adam gördüğünü, bu iki şahsın daha sonra bunları beyaz bir motokaravana yükleyip hızla oradan uzaklaştıklarını söyledi. Aracın V ile başlayan bir plakası olduğunu da ekledi. Elde edilen bilgiler hiç vakit kaybetmeden operasyona katılan birimlere aktarılmıştır. Olay akışı oldukça sarihti, Denkler'in aklına da yattı. Bir kadın olay yerinde iki bisikletli görmüştü, diğer bir şahit de bu iki adamın bisikletlerini bir motokaravana yüklediklerini. Bu şahidin aracın plakasını hiç olmazsa bir kısmını aklında tutabilmiş olması harikaydı. Arama tarama operasyonu bundan sonra motokaravana odaklanmıştı. Saat 12.00'a doğru plakası V ile başlayan beyaz bir motokaravanın Streg Dağı'nın mahallelerinden birinde tespit edildiği haberini aldım. Çok kısa bir süre sonra araçtan silah sesleri duyulduğu ve hemen ardından da dumanlar yükseldiği bildirildi. İki memura tekrar kurşun geçirmez yeleklerini giymeleri ve benimle beraber motokaravanın yanına gelmeleri direktifini verdim. Orada destek kuvvetleri gelene kadar gözlem yapacaktık. Buraya kadar hadisenin akışı Stern'deki yazıyla örtüşüyordu. Aşağı yukarı 12-10 civarında Underlight adlı mevkiye ulaşıldı. Yürüyerek motokaravana doğru yaklaştım. İçerisinden çok duman çıkıyordu. Şoför mahallenin camları kalın bir tabaka isle kaplanmıştı. Bu şartlar altında motokaravanda bilinci yerinde ve kendi başına harekete geçebilecek durumda herhangi bir şahsın olamayacağından ve oldukça büyük bir ihtimalle sadece duman zehirlenmesi nedeniyle bile içerideki kişi ya da kişilerin ölmek üzere olduğundan ya da çoktan öldüğünden emin olarak motokaravana güneydoğu yönünden yaklaştım. Denkler saatleri not defterine kaydetti. 12.00. Bir devriye arabasıyla bölgeye gelen iki memur motokaravanı tespit ettiler. İki el silah sesi duyuldu. Memurlar siper alıp merkezi aradılar. Araç yanmaya başladı. 12.10. Başkomiser olay yerine geldi. Yanmakta olan bir motokaravanla karşılaştı. İtfaiye özel bir siren çalarak meskun mahalle girdiği sırada motokaravanın tavan penceresi içeriye çöktü. Bunun neticesinde motokaravanın içinden dışarıya doğru alevler fışkırdı. İtfaiye arabası hemen motokaravanın yanına yanaştı. İtfaiyecilerden söndürme çalışmalarında azami dikkati göstermelerini istedim. Aracın içinde muhtemelen ceset ya da cesetler vardı ve izlerin mümkün mertebe silinmemesi gerekliydi. İtfaiye söndürme çalışmalarında gereken titizliği gösterdi. Aşağı yukarı 2 dakika sonra yangın söndürülmüştü. Denkler itfaiyenin raporunun yer aldığı dosyayı açtı. 12.08'de bir söndürme aracı 16.12 ve bir TLF tanklı söndürme aracı 24.50 ile Eisenach itfaiyesinin merkezinden yola çıkılmıştır. Söndürme çalışmalarının yapılacağı noktaya gidilirken Made Lungerstrasse yakınlarında güçlü bir duman tespit edilmiştir. Zum Gründchen'in Underlight'e girişinde araçlarımız bir polis memuru tarafından durdurulmuş ve el işaretleriyle derhal söndürme yapılacak noktaya doğru yönlendirilmiştir. 12.14'te operasyonun şefi merkeze söndürmenin yapılacağı noktaya varıldığını bildirmiştir. Denkler not almaya devam etti. 12.08 itfaiye yola çıktı. 12.14 itfaiye motokaravana ulaştı. Takribi 12.30 yangın kontrol altına alındı. 8. ayrımın sonu. Sayfa 90.